Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla mühim şeylerle karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu haftaki mühim şeylerde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyet'i ve Cumhuriyet'in nasıl kutlandığı meselesini ele alacağız. Bunu tartışalım istiyoruz. Cumhuriyet gündemde olan bir konu tartışılıyor. Bazıları hani Osmanlı'yı daha çok seviyor gözüküyor, Cumhuriyet'i reddediyor gözüküyor, Cumhuriyet başarılı oldu, başarısız oldu tartışmaları var. İstersen bu 100 yılı bir değerlendirelim, Cumhuriyet'in kuruluşunu ve oradan buraya evrilişini. Önümüzdeki hafta da etkinliklerle ilgili şeyler konuşuruz.
Evet, yani mühim şeylerde bir genel toparlama yapalım. Haftaya bakışta da bu kutlama hakkındaki düşüncelerimizi paylaşırız yani. Senin söylediğinde benim dikkatimi çeken, işte Osmanlı daha iyiydi diyenler falan dedin. Bunlar çok değiller. Sesleri de çok yüksek değil ama şu anda işte seslerini daha çok duyurabilecek imkanlara onlar sahipler. Yoksa Türkiye'de ben yıllarca kamuoyu araştırması yaptığım dönemde de ısrarlı bir biçimde bunu ölçtüm. Öyle çok Osmanlıcı, saltanatçı kimse yoktu yani. Yani şunu da işaret edeyim de daha önce söylemiştim bir yerlerde. Mesela Konya'da Selçuklucular Türkiye'deki Osmanlıcılar kadar çoktular. Yani daha doğrusu Türkiye'deki Osmanlıcılar Konya'daki Selçuklucular kadar azdılar yani. Bunu
Şimdi
ben
Selçuklulu olmak o kadar tehlikeli değil ama Osmanlıcı olmak biraz daha yakın tarih olduğu için hani geriye dönüş mümkün mü sorusunu da gündeme getirmiş oluyor.
iddia ediyorum ki sonuçta işte Osmanlıcı, saltanatçı olanlar Türkiye'de hiçbir zaman tehdit olacak kadar, yani belki ilk 3-5 yıl, Cumhuriyet'in ilk 3-5 yılında belki bir tehdit olabilecek bir şeydi bu. Ama ondan sonrasında hiçbir zaman ciddi bir tehdit olacak boyuta ulaşmadılar. O derinliğe de sahip değillerdi. Ama bu çok Cumhuriyet'in sahipleri, kendisini Cumhuriyet'in sahibi görenler tarafından sıcak tutulan
Bir
bir
konu.
tehdit oldu. Yani toplumun tepesinde boza kaynatmak için gerekçe olarak kullanıldı. Benim şahsi tespitim çok genç yaşlarımdan itibaren şahsi tespitim bu. Kimsenin Türkiye'de Cumhuriyet'le bir alıp veremediği yoktu. Bunu defalarca muhtelif vesilelerle, muhtelif biçimlerde dile getirdim. Yani dünyada Cumhuriyet çapında bir devrimin bu kadar kansız gerçekleştiği çok nadir olaylar vardır. Yani
O Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kavga da geriye dönelim kavgasından ziyade iktidar kavgası yani yönetimde ben olayım kavgası herhalde daha önde duruyor idi. Yoksa Osmanlı modeli aynen gelsin padişah kalsın diyenlerin sayısı neredeyse çok azdı.
yani şöyle olur bu işler, senin de işaret ettiğin gibi. Sonuçta bir iktidar kavgası vardır. Bu iktidar kavgası Celal değil de ben hakim olayım dediğin zaman bir mana taşımaz. Ve işte benim olmamı gerektirecek bir bahane, bir bayrak lazım olur. Orada birileri Osmanlıcılık yapar. Hani daha önce Stalin örneğinde söylemiştik. Stalin enternasyonelciydi. Ama Troçki'den kurtulması gerektiğinde birdenbire tek ülkede sosyalizm diye bir hikaye uydurdu. Yani tek ülkede sosyalizmci olduğu için Troçki ile dövüşmedi. Troçki ile dövüştüğü için tek ülkede sosyalizm teorisi diye bir şey icat etti. Sonuçta Cumhuriyet'in ilk döneminde de evet yani Mustafa Kemal'den, onun etrafındakilerden memnun olmayanlar bir bayrağa ihtiyaç duyduklarında Osmanlıcılık yapabilirlerdi. Ama görünüyor ki onların bile arasından buna tevessül eden pek az kişi vardı. Çünkü işte iddiam orada benim yani. Toplumda ya Cumhuriyet kötü, Osmanlı gelsin, saltanat gelsin diyen kimse yoktu. Yani toplum bu anlamda buradan kışkırtılabilir durumda değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Buna işaret etmeye çalışıyorum. O böyle yukarıda birilerinin birilerini dövmek için kullandığı bir bahane oldu. Şu anda Türkiye'de Osmanlı gelsin mi ya da yani saltanat gelsin mi diye bir kamuoyunda yoklama yapılsa %3-5 Osmanlıcı çıkar. O da şundan çıkar yani. Ha tamam biz bu cumhuriyetçilere karşı bir zafer kazandık. Bunları dövebiliriz zanlı, kanaati vesaire bir yerlerde. Yani cumhuriyetle bir alıp veremediği olduğundan değil, cumhuriyetçi tırnak içinde lerle bir alıp veremediği olduğundan birileri onların canını yakmak için Osmanlıcılık falan yapabilirler yani. Yoksa memlekette tekrar söyleyeyim yani dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir saltanat yıkıldığında arkasında bir tek idam gerçekleşmeden böyle hani birkaç yüz kişi, birkaç bin kişi, birkaç on bin kişi, birkaç yüz bin kişi öldürülmeden, ölmeden böyle bir iş olmadı. Bu çok ciddi bir tespit. Bunun üzerinde tepiniyorum yani. Aa işte o zaman toplumun zaten bir şeye itiraz edecek hali mi vardı, gücü mü vardı filan falan gibi geyiklere lüzum yok. Çünkü şapka giyeceksiniz dendiğinde birçok kişi sürülmek, birçok kişi öldürülmek zorunda kaldı.
O istiklal yani, mahkemeleri zaten muhtemelen hani geriye dönmek talebinde olanların yargılandığı, idam edildiği şeyler değil herhalde. Tek tek itirazlara yönelik bir şey.
Şimdi Türkiye'nin hikayesini konuşurken de konuşmuştuk. Yani sonuçta aslında Cumhuriyeti kuran kadroların o Cumhuriyeti kurma hakkını, imtiyazını elde etmelerini sağlayan toplumsal anlamda hadise milli mücadele. Evet. Milli mücadelede ağırlıklı olarak içerideki alternatif stratejiye karşı yürütülen bir mücadeledir. Yani isteyen hangi cephede ne kadar zaman geçirildiğiyle filan falan işin analizini yapabilir. Yunan ordusuyla savaşıldığından daha çok Çerkez Ethem ve onun temsil ettiği güçlerle savaşıldı. Ana hatları itibariyle milli mücadele şarki, gerilla tipi, terör tarzı bugün tanımıyla bir mücadele, daha disiplinsiz, daha amorf bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünenlerle yok, modern bir ordu kurulup o modern orduyla modern bir şekilde mücadele edilmesi gerekir diyenler arasında bir kavgaydı bu ağırlıklı olarak. Ve asıl hesaplaşma zaten benim açımdan bir tür modernleşme projesi olanların bu projeye inanmayanları tasfiye etmesi idi. Milli mücadele oydu, Cumhuriyet onun devamı olarak o zihniyetle tesis edildi. Yani daha doğulu bir anlayışla, daha yerleşik, daha geleneksel anlayışla yapılmasın işler, biz bu yarışı kaybediyoruz ama tırnak içinde kazanabiliriz diye düşünenlerin, yani buradan şunu çıkartıyoruz, bir yarış olduğunu idrak etmiş, uluslararası anlamda bir yarış olduğunu idrak etmiş ve bu yarışta kazanılabilir olduğunu vehmeden, düşünen öznelerin yaptığı bir şey Cumhuriyet. Bu Cumhuriyet'in daha ilk andan itibaren zannedildiği kadar ciddi bir muhalefetle karşılaşmadığı, muhtemelen çok büyük bir kamusal destekle de karşılanmadığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten o tarihlerde dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir toplumun böyle olağanüstü bir kamusal destek sağlayabilecek mekanizmaları da yok. Böyle kendilerini böyle hissetmiyorlar. Yani Alman köylüsü de Almanya'nın kaderi hakkında nötr yani. Şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Kim kazanacak bakalım diye seyirci pozisyonunda. Hatta yani bütün dünyanın hakimi olan Britanya'da aynı durumda. Sonuçta belli elitlerin kendi aralarında verdiği bir mücadele var. Dolayısıyla böyle çok anlamlı bir kamusal destek beklemek yanlış. Kamusal köstek beklemek mümkün olabilir. Birçok o tarihlerde birçok yerde böyle kamusal, ya yok biz bunu içimize sindiremeyiz, bunu kabul edemeyiz filan demesi mümkün. Mümkün oldu yani. Bu görüldü.
O kamusal desteği sağlamak için muhtemelen dernekler kuruldu işte. Müdafaa dernekleri, Anadolu ve Rumeli. O dernekler üzerinden muhtemelen öyle bir kamusal destek devşirilmiş oldu. O rıza üretildi galiba.
Ya rıza, dediğim gibi böyle rıza üretmek de çok mühim bir şey değil. Sonuçta o dernekler de işte sendikalar gibi bir şey. Yani sınırlı sayıda insanı, yani Eskişehir köylüsünü oyuna çekmek gibi bir derdi yok onun. Eskişehir'de köylüye de vaziyet ediyor olan işte muallim, efendim toprak sahibi, toprak ağası vesaireyi filan örgütlemeye çalışıyor. Oradan kaynak transfer etmeye çalışıyor vesaire. Yoksa yani çiftinde çubuğunda işiyle gücüyle uğraşan adamın bu konularda bir sözü yok. Sözü olabileceği bir dünya hiç görmemiş ki adam. Zaten de işte sonuçta olay nasıl oluyor? Yunanlı şeyden girdiği zaman, İzmir'den girdiği zaman, yani işte Ankara'ya, Polatlı'ya kadar elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Çünkü o köylü için, oradaki köylü için ana hatları itibariyle tablo, yani biz Rum köyüyle yan yana yaşıyor idik. Başımızda Osmanlı var idi. Ya şimdi Yunan kralı olur, yine Rum köyüyle yan yana yaşarız. Zannı var ya. Oyunun öyle olmayacağını belli bir safhada hissetmiş olabilirler. Çünkü evet yani etrafı yakıp yıkıyor Yunanlılar. Ama oyunun öyle olmayacağını sahiden idrak etmiş olanlar Rumeli'den kaçmak zorunda kalmış olanlar. Yani onlar eskiden yan yana işte Bulgar, Türk ya da işte Sırp, Kürt, Sırp, Türk yan yana yaşamış olanlar yaşayamaz hale getirilmişler ve göçmek zorunda kalmışlar. Biliyorlar ki oyun eğer böyle seyredecek olursa Türk ve Rum köylüler de yani yaşayamayacaklar. Nitekim ne yaşayamıyorlar sonrasında yaşayamıyorlar yani. Eski düzenin bittiğini bilenler işte bir takım tırnak içinde entelektüeller, çoğu asker ve o eski düzenin bitmiş olması yüzünden yerinden yurdundan kopup Anadolu'ya yığılmış olanlar. Yoksa Anadolu'nun yerlileri arasında eski düzenin bittiği bilgisi yok. Demeye çalıştığım şey bu yani. Oradan bir kamusal destek veya köstek çıkmasını bekleyemeyiz demeye çalıştığım. Hikaye şöyle tekrarlayayım. 30 Ekim sabahı Türkiye'de kimseyi asmak zorunda kalmıyor muktedirler. Bu anlamlı bir gösterge.
Evet.
Oradan sonra biz işte 100 yıldır...
Asmayı bırakalım. Esas ciddi bir direniş, bir itiraz sesi de yükselmiyor 30 Ekim'de Cumhuriyet'e karşı.
Evet yani işte onu kastediyorum. 28 Ekim'de işte mecliste birileri buna direnmeye kalkacak diye bir tezgah kurmak zorunda kalıyor Mustafa Kemal. Orada direnen bir iki kişiye de kılıcı gösteriyor ve bütün muhalefet ortadan kalkıyor yani. Bütün muhalefet bu kadar yani. Gücü bu kadar. Potansiyeli bu kadar. Dolayısıyla da kimseye de Osmanlıcılık falan gibi bir mesele yok idi. Türkiye'de, benim yetiştiğim Türkiye'de Osmanlıcılık falan gibi bir şey yok idi. Cumhuriyetle problemi olanlar, Cumhuriyetle değildi problemleri, Cumhuriyet'in muhtelif uygulamalarıyla problemleri vardı. Yani kategorik olarak Cumhuriyet'e karşı değildi insanlar. Bugün de kategorik olarak Cumhuriyet'e karşı değil, Cumhuriyet'le sıkıntısı olanlar, Cumhuriyet'in belli bir zümre tarafından o zümrenin mülküne geçirilmiş olmasına karşılar. Bu ikisinin arasında ciddi bir fark var, ciddi bir ayrım var. Yani. Ve o Cumhuriyet'in mülküne geçirmiş veya karşıdakiler tarafından mülküne geçirdiği hissedilmiş olanlar kimlerse bunlar 100 yıldır bir masal anlatıyorlar. Yok yani siz bize karşı değilsiniz, Cumhuriyet'e karşısınız deyip duruyorlar. Halbuki hikaye böyle değil. Yani. Realite böyle değil. Bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama başka bir zeminleri yok. Yani kendi meşruiyetleri için, kendi imtiyazlarını korumak için başka bir zeminleri yok. Dolayısıyla oyunu işte böyle fikir düzlemine, yani karşılıklı özneler rekabeti düzleminden çıkartıp fikir düzlemine taşımaya çalışıyorlar. Yani. Bu da o bir yıl karışıklığa yol açıyor. Karışıklığa yol açıyor deyince şöyle söyleyeyim ki hani buradan sonra söyleyeceklerime de zemin olsun. Tarih şöyle bir şey değil yani. Elinde bir takım misketler var, boncuklar var. Bir de kutu var. Bu kutuya boncukları işte belirli bir düzende diziyorsun. Dizeceksin düzgün böyle maksimum kapasitesiyle kutuda. Öyle olmuyor yani. Kutuya boncukları, boncuklar bir tarihte bir kutuya atılmışlar. Kutu çalkalanıp duruyor. Çalkalandıkça da işte bir şeyler yerleşiyor, bir şeylerin yeri değişiyor. Daha enteresan olanı bu boncuklar da o kadar katı değil zaten. Bir kısmı bu çalkantı sırasında kırılıp dökülüyor, eriyor. Başka yerde başka bir takım boncuklar zuhur ediyor filan. Ama yani sonuçta bu bir çalkalanma süreci. Tarih hep böyle oldu. Bundan sonra da hep böyle olacak. Yani böyle aydınlanma aklıyla kardeşim şimdi şu kutuyu bir boşaltalım, sıfırdan yeniden dizelim filan gibi şeyler olmayacak. Bunu
yani burada işte, şey hikayesi genellikle anlatılır böyle işte yok İngilizler kurdurdu da istediler de özel olarak görevlendirdiler Mustafa Kemal'i gönderdiler işte onların eseridir bu Cumhuriyet filan gibi alttan alta dolaşan bir şey vardır, tez vardır.
Canım tez çok. Neresinden tutsam bir yön tez var yani. Vahdettin Mustafa Kemal'i gönderdi aslında bütün bunlar için filan falan tezi de var. Ona karşılık işte biz yedi düvele karşı aslında sadece Yunanlı'ya, sadece İngiliz'e karşı değil, yedi düvele karşı savaştık tezi de var. Tez çok yani. Sonuçta hikaye şu yani. Diyelim ki İngilizler Mustafa Kemal'i görevlendirdiler ve Mustafa Kemal de İngilizlerin desteğiyle bu işi yaptı diyelim. So what? Yani sonuçta bu bir İngiliz Cumhuriyeti olduğu manasına gelmiyor buranın yani. Bütün bu çalkalanan kutu sadece Türkiye kutusu değil yani. Türkiye kutusu başka, daha büyük bir kutunun içine çalkalanıp duruyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in başarısı, başarısızlığı vesairesi falan hakkında konuşacaksak benzerleriyle mukayese ederek konuşabiliriz. Ve bu anlamda bakacak olursak 100 yıl önceki, yani önce benzerleriyle mukayese etmeden önce şöyle bakalım. 100 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında ne farklar var? Çok bariz farklar var değil mi? Yani bariz bir biçimde bugünkü Türkiye 100 yıl öncekine kıyasla çok daha şehirli.
Evet.
Nüfusun gayri eksiliği şehirlerde yaşıyor. Bugünkü Türkiye 100 yıl önceki Türkiye'ye kıyasla çok daha zengin. Yani bugünün yoksulu bile 100 yıl önceki Türkiye'nin fertlerinin sahip oldukları ile kıyaslanmayacak kadar çok şeye sahip. Yani bir kere hani her şeyi geçtim. Elektriğe erişimi var, temiz suya erişimi var,
internete
telefonu var.
İnternete erişimi var.
Ulaşımı çok daha kolay vesaire vesaire. Bugünün Türkiye'sini 100 yıl öncekine kıyasla nüfusun çok daha büyük bir bölümünün daha çok mobilizasyonu var mı? Var yani. O dönemin insanlarının muhtemelen %90'ı kendi doğduğu yerden 40 kilometre uzaklaşmadan öldü. Bugün öyle olan nüfus muhtemelen %3'ü geçmez varsa.
Evet. Sadece bir de ulusal sınırlar içerisinde değil, uluslararası arasında pek çok ülkeye gidip oralarda kalabiliyor, çalışabiliyor, gidip gelebiliyor filan.
Bugünkü Türkiye 100 yıl öncekine kıyasla çok daha eğitimli mi? Çok daha eğitimli. Çok daha sağlıklı mı? Çok daha sağlıklı. Bebeklerin yaşama ihtimali 100 yıl önceki Türkiye'ye kıyasla çok çok yüksek mi? Çok çok yüksek. Doğum oranı, kadın başına doğum oranı 100 yıl önceki Türkiye'ye kıyasla çok daha düşük mü? Çok daha düşük. İşte böyle sayacak olursak çok bariz farklar var. 100 yılda çok şey değişmiş yani. Mesele şu. Bütün bu göstergeler, bütün bu metrikler açısından dünyanın geneli nasıl değişmiş 100 yılda? Tas tamam da aynı istikamette değişmiş. Yani bizim herhangi bir konuda 100 yıl öncekine kıyasla bakıldığında herhangi bir konuda dünyanın genelinden çok farklı bir istikamette yol almadığımız görünüyor. Mesele şu, bu istikamette başkaları ne kadar yol almış, biz ne kadar yol almışız? Temel mesele bundan ibaret yani. Böyle bakıldığında Cumhuriyet öyle kendisini Cumhuriyet'in sahibi olarak görenlerin iddia ettiği kadar başarılı değil. Türkiye'nin rankini, sıralamadaki yerini çok değiştirmiş değil dünyada. Cumhuriyet'e sövüp sayanların iddia ettiği kadar başarısız da değil. Dünya genelinde olup biten ne varsa öyle veya böyle 3-5 yıllık faz farkıyla falan Türkiye'ye yansımış. Türkiye bu hikayeden nasibini almış. Şimdi modernleşmenin hikayesini anlatmaya çalışmıştım kendimce dünyayı nasıl görüyor olduğumu. Mesele şöyle bir şey. Bir barajın arkasında birikmiş olağanüstü bir su vardı. Ve bu baraj dediğim bütün dünyada geçerli olan ve 10 bin yıl boyunca rafine edilmiş olan bir sistemdi. Aristokrasinin kararları verdiği, mülke sahip olduğu, insanların kahir ekseriyetinin herhangi bir kararı, kendisini ilgilendiren kararı bile verme gücüne sahip olmadığı bir düzen idi ve bu çok uzun yıllar boyunca dediğim gibi mayalanmış, rafine olmuş, aşılamaz gibi görünüyor idi. Bu baraj bir yerden çatladı. O çatlamış olduğu yer Britanya, çatlamış olduğu yerden çıkanlar, taşanlar zamanla dünyayı değiştirdi ve bütün baraj yıktı. Bu bütün dünyada oldu yani. Şimdi buradan yola çıkarak bunu batılılaşma, batılı olmak işte filan gibi adlandırıp bir kompleks üretiliyor. Ben kendimce söylemiştim yani modernliği icat edenler de modernleştiler. Yani modernlik onlarda vardı da sonra bize bulaştı değil yani. Bizim modernleşirken tırnak içinde batılılaşırken yaşadığımız ne sıkıntı varsa batılılar da aynı sıkıntıları yaşadılar. Onlar da batılılaştılar. Yani yoksa başlangıç itibariyle aramızda bir fark yoktu. Onlar bizden önce batılılaştılar diyebiliriz. Olsa olsa bunu söyleyebiliriz yani. Böyle ortada bir batılılaşma, batılılık diye bir şey vardı. Bu da işte kafaları karıştıran şeylerle, narratifle, anlatıyla oluşuyor yani. Orada işte aslında Rönesans'tan itibaren orada mayalanan şöyle fikirler böyle değil. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Ya sonuçta birileri Britanya'da başkalarının ihtiyaçlarını karşılamanın karşılığında para kazanabilir duruma geldiler. Bunu istismar edebilecek duruma geldiler çünkü baraj orada sağlam değildi. kral ve aristokrasi orada kendi arasında itişirken bir çatlak oluşmuştu ve bu sınıflara mensup olmayan insanlar biz de payımızı alabiliriz diye hücum edince orada bir çatlak oluştu. Modernleşme dediğin hikaye bundan ibarettir. Modernleşme dediğin daha önce barajın arkasına tutulmuş, senin neyi üreteceğine, ne kadar üreteceğine, kaça satacağına biz karar vereceğiz diyen zümreler tarafından zapt edilmiş olan kesimin, yok ben kendim üretebilirim, satabilirim, satın alabilirim, buna istediğim fiyatı koyabilirim filan diyenlerin bir aralık bir fırsat bulması sonrasında oluşan şeydir yani. O fırsat insanlığı zenginleştirmeseydi eğer, orada bastırılırdı. Zenginleştirdiği halde eğer yeterince güç olsaydı bastırılabilirdi. Dünyanın her yerinde bastırıldı yani. Ama orada tarihi bir anda tesadüfi bir şekilde bastırılamadı ve bu herkes çok zenginleşti. Sadece bu işleri yapanları zenginleştirmedi yani. Herkesi çok zenginleştirdi. Dolayısıyla da biz oradan itibaren işte nüfusun %90'ının tarımda bütün %100'ünü doyurmak zorunda kaldığı şartlardan kurtulduk. O sayede eğitim görebiliyoruz. O sayede romanlar yazıp romanlar okuyabiliyoruz vesaire yani. Yoksa hepimiz köyde hala kovayla su çekiyor olacak idik. Bu şartlar İngiltere'den sonra kademeli olarak başka yerlere de yayıldı. Fark şurada. Bu ortaya çıktığı yerde yani Britanya'da, Birleşik Krallık'ta daha nasıl diyeyim kendiliğinden daha organik bir şekilde yol alırken bu süreç, Britanya'nın bu anlamda dünyaya hükmetmeye başlamasıyla geride kaldığını düşünenler de bir dakika biz bunu taklit etmeliyiz duygusu uyandı ve işte Fransa'da, Almanya'da falan bu tepeden inme, tepeden kontrollü planlı bir biçimde yapılmaya başlandı. Dolayısıyla Britanya'da böyle kayırılmış bir zümre yapmadı bu işi. Halbuki Fransa'da, Almanya'da ve sonrasında buralardan ilham almış olan Türkiye'de bu işler kayırılmış bir zümre tarafından yapıldı. Temelde Türkiye'nin cumhuriyeti bu akan nehirde ki diğer gemiler gibi işte nehir dalgalandıkça oradan oraya sallana sallana ama işte kahileri kahkeri ama nehrin bir istikameti var ve bu nehir istikamette akıyor Türkiye'de. Sorun şu, bu gemilerin içinde farklı stratejiler var. Birileri organik, yani Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler bu işi daha organik yaptılar. O daha, orada ortaya çıkan sonuçlar daha iyidir falan derdinde değilim yani. Mesele şu, bizim stratejimiz Fransa ve Almanya'daki gibi yukarıda gücü elinde bulunduran ama artık aristokratlar değil, bürokratlar tarafından, gücü eline geçirmiş bürokratlar tarafından kimin neyi nasıl yapacağı, nasıl olup da bizim de Birleşik Krallık gibi olabileceğimiz konusunda ki kararların yine bir merkezde verilip sonra da Celal sen şunu yap, sen şeker fabrikasını yap, sen işte çimento üret filan diye imtiyaz dağıttığı bir düzende kuruldu Cumhuriyet. Bu da çok yadırganacak bir şey değil. Dediğim gibi yani sonuçta bunu yapan sadece biz değiliz. Bunu bizden önce Fransa ve Almanya yaptı ve biz de zaten Fransa'dan ve Almanya'dan etkilenmiş yani Osmanlı elit.
Toplumun köyde yaşıyor olmasının da getirdiği bir zorunluluk var galiba. Bu işleri talip olup ben yaparım diyebilecek yığınlar çok fazla değildi.
Yığınlara ihtiyaç yok bu konuda. Yani Britanya'da da bu işi yığınlar yapmadı yani. Ama esas mesele şu, ben yaparım diyenin önünü açmak üzere bir düzen kurarsın veya sen kimin yapacağına karar veren bir merkezi otorite inşa edersin. İkisinin arasında bir fark var yani. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark yüzünden sen burada bir merkezi otorite inşa edip kimin neyi yapacağını tayin etmeye başladığında kaçınılmaz olarak imtiyaz dağıtan taraf oluyorsun. Şimdi buraya bir parantez açmamız gerekiyor. 100 yıl önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında şu fark var, bu fark var falan filan bir şey saydık. Daha saymadığımız yüzlerce, binlerce var. Ama bir tane çok ciddi bir fark var. O da şu. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz coğrafya Cumhuriyet döneminde Müslümanlaştı.
Evet.
Yani bütün tarihi boyunca on binlerce yıllık, on bin küsür yıllık tarihi boyunca bu coğrafya hiç bu kadar Müslüman olmamıştı. Bu kadar homojen olmamıştı ve İslam bu coğrafyaya sirayet ettiği andan itibaren de Müslüman otoriteler tarafından yönetiliyor olduğu halde hiçbir vakit Cumhuriyet sonrasındaki kadar Müslümanlaşmamıştı.
Yani o dönem payitahtın başkenti İstanbul'da bile Müslümanlık bu kadar yaygın değildi. Muhtemelen toplumun yarısı gayrimüslimdi.
Evet. Ve buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Cumhuriyet kendisine Müslüman diyen, kendisine Müslüman denen insanlar lehine, diğerlerinin aleyhine imtiyaz dağıtmış. Bunu zaten somut misallerini biliyoruz da. Ama çok somut görünüyor ki, şey olarak, demografik olarak, çok somut görünüyor ki Cumhuriyet burada bir ideolojik tercihte bulunmuş ve bu bulunduğu tercih kendisine Türk Müslüman diyenler lehine. Sadece Türk olmak yetmiyor, sadece Müslüman olmak yetmiyor. Yani Müslüman olup Arap olduğun zaman da olmuyor, Türk olup Hristiyan olduğun zaman da olmuyor. Yani Konya'dan sürülen Türk, Hristiyan Türkler de var yani Yunanistan'a. Dolayısıyla bir Müslüman Türk nüfus lehine, ideoloji lehine diyelim, tercihte bulunmuş ve bu konuda belki hani diğer bütün konularda diğer toplumlarla senkron, üç aşağı beş yukarı aynı istikamette yol alıyor ve hemen hemen işte ortalarda bir yerlerde yer alıyorken bu konuda çok öncü yani. Çok önde yer almış. Yani bütün toplumlarda bir homojenleştirme vesaire falan var ama Türkiye bu konuda çok ihtiraslı bir performans sergilemiş Türkiye Cumhuriyeti yani. Bunu yaparken de kendince Müslümanlığı ve Türklüğü de ehlileştirmeye çalışmış. Yani bunun zincirlerinden boşanıp kitleleri kendi başına, cumhuriyetçilik dışında kendi başına hareketlendirecek kadar güce ulaşmasına da mani olmaya çalışmış. Sosyalizme de öyle davranmış. Her bir şeye böyle davranmış yani. Her şeyin ortalamasını, mutedilini tutmaya çalışmış kendince. Eğer bir akıl vehmedecek olursak bu hikayede rol alanlara, o akıl, aklın böyle bir akıl olduğu görünüyor. Yani biraz fazla Müslümancılık yapmaya kalkarsan tepene vurmuşlar. Biraz fazla Türkçülük yapmaya kalkarsan tepene vurmuşlar ama yeri geldiğinde de hem Müslümanlığı hem Türklüğü kendilerince kullanmaya çalışmışlar. Net toplamda da Müslüman Türk ahalinin lehine bir karar, bir strateji uygulamışlar. Şimdi demin dediğine gelelim. Eğer Cumhuriyet bu tercihi yapmamış olsaydı, muhtemelen Ermeni, Yahudi, Rum tebaa, Müslüman Türk tebaanın yapamadığı, o senin sözünü ettiğin organik modernleşmeyi gerçekleştirebilecekti. Bu mümkün müydü? Bana kalırsa teorik olarak mümkündü. Dolayısıyla benim hani Cumhuriyet'le ilgili esas derdim buradadır yani. Bir Müslüman bir Türk olarak yani tırnak içinde Ermeni'ye, Rum'a, Yahudi'ye kıyasla kayırılmış olanlara mensup olduğum halde diğer tercihin hepimizin daha lehine olabilecekti olduğunu düşünüyorum. Bunun neden olmadığını, işte neden bunu tercih edilmediğini bin türlü açıklayabiliriz. Bana kalırsa bunun bir tek sebebi var. Bir tek sebep kendi başına açıklamaya yeter. Diğer bütün sebepler geçerli olmak kaydıyla. O da şu yani. Sonuçta burada iktidarı elinde bulunduranların esas derdi bizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek veya işte şöyle müreffeh kılmak falan değil. Yani. Esas dertleri kendi iktidarlarını korumak idi. Kendi iktidarlarını korurken de kendilerine sadık bendeler yaratmak, bunun hikayesini uydurmak falan zorundaydılar. Sadece Kemal'den, Mustafa Kemal'den ve işte onun yanındakilerden söz etmiyorum. Oradan itibaren sürüp giden, ta 60'lara 70'lere kadar sürüp giden.
Her iktidar yani sağ sol fark etmedi.
Evet, bütün muktedirlerin tercihleri itibariyle bugün de zaten bunun yansımalarını görüyoruz. Yani sonuçta İsrail'in Hamas, Filistinlilere yaptıklarını ağız dolusu söverek karşılayanlar Türkiye'nin zamanında yapmış olduğu veya şimdi yapıyor olduklarını son derece meşru ve mazur görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti. Bunun tersinden işte bakacak olursak işte Hamas'ın yaptıklarını mazur ve meşru görüyor olanlar da mesela PKK'nın yaptıklarını aynı kategoride değerlendirmiyorlar veya işte Türkiye'de muhtelif muhalif odakların yaptıklarını. Bu hikayeyi karıştırmış olan şey başa dönecek olursak, şu oldu: bu Müslümanlaştırdığı coğrafyada camisi olmayan köyü bırakmadığı coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti o Müslüman Türklerin arasında yarattığı imtiyazlı kesimin yeterince mahir olmamasının sonucu olarak psikolojik bir komplekse sahip oldu. Yani biz sonuçta bir imparatorluk bakiyesi olarak bundan daha iyisini yapabilirdik, yapamadık ve bunun sebebi de bu adamlar ve kadınlardır.
Yani bu imparatorluğun hoşgörüyle baktığı farklı gruplar, yapılar, etnisiteler, inançlara Cumhuriyet iktidarı da yapabilseydi belli ölçüde, en azından durum farklı olurdu. Bunu demeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla.
Ben öyle düşünüyorum.
Tabii.
Yani ben sonuçta o tebaanın, yani ben Rum'um, ben Ermeniyim, ben Yahudiyim ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyebileceği bir projenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Eğer o yapılmış olsaydı, o sosyal kesimler Türkiye'de kayırılmış olan Türk Müslüman yığınlara kıyasla daha şehirli, daha tırnak içinde medeni, şehirli olmayı oldukları için. Yani her anlamda Türkiye'nin zenginliğini, ne zenginlik katabilecek kesimler olduklarını düşünüyorum ağırlıklı olarak.
Yani bunu Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yapmasının önünde bir engel de galiba mübadele mecburiyeti gelmişti. O Lozan'daki anlaşmayla karşılıklı işte buradakilerini gönderme, oradakilerini buraya getirme. Bu da bu seçkinlerin işte Müslüman ve Türk üzerine inşa etmeleri hedefini kolaylaştırdı galiba.
Mübadelenin bir zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. Bir tercih olduğunu düşünüyorum. Zaten daha Cumhuriyet öncesi dönemden başlayarak bir uluslaşma projesi fikir düzleminde var idi yani. Bu sadece Türklerin kendi kendilerine icat ettikleri bir şey değil. Sonuçta Osmanlı'dan ayrılan herkes zaten bu konuda Fransız ve Alman yaklaşımıyla bir tür homojenleştirme çabası içindeydiler. Türkiye de bu tercihi yaptı diye düşünüyorum. Şimdi burada temel derdim şu: sen Ermenileri sürdüğün zaman, yani ortada Ermeni bırakmadığın zaman, Ermenilerle birlikte atıyorum işte mimar da bırakmıyorsun. Yani çünkü iyi kötü bu konularda kafa yormuş ve işte belli bir birikime sahip olmuş olanların neredeyse tamamı Ermeni o tarihleri itibariyle. Ve işte bir mektep kurup orada Türk Müslüman çocuklara mimarlık eğitimi vermekle de o birikimi ikame edemiyorsun yani. Ve işte sonrasında bu şehirler ortaya çıkıyor. Yani şehirlerin bu hali ortaya çıkıyor. Ama esas sıkıntı bu olmayabilir. Esas sıkıntı şuradan çıktı. Yani sen Türk Müslüman diye birilerini, işte Celalgillerden birilerini mimar yapıyorsun. O mimarlığın hakkını veremiyor. O birikim ailesinde ve işte çevresinde o birikim olmadığı için sadece bir okuldan mezun olmakla o mimarlığın hakkını veremiyor. Ama o mimar olmanın sağladığı imtiyazlardan sonuna kadar faydalanıyor. Yani sağa sola kostaklanıyor, para sahibi oluyor, güç sahibi oluyor vesaire. Şimdi temel sıkıntı buradan çıktı ve bu zamanla bu makas açıldı. Yani Cumhuriyet'in belli pozisyonlara getirdiği insanlar bu işin hakkını veremediler. Getirildikleri işlerin hakkını veremediler. Verememeleri anlaşılır bir şey. Ama veremeyip de bir tevazu da göstermediler. Kendilerinde vehmettiler seçilmişliği. Yani rakiplerinin tamamı tasfiye edilmiş merkezi otorite tarafından ve hasbelkader bir şey olmuşlar. Gazetede işte köşe yazmışlar. Efendime söyleyeyim, üniversitede profesör olmuşlar falan. Bunların hakkını verememişler. Dolayısıyla bu kesimlerin tamamı sırtlarını devlete yasladılar. Bu zümrelerin tamamı, kesim yanlış bir tabir. Bu zümre sırtını devlete yasladı ve imtiyazların devamını devletten talep etti. Kendilerini oraya getirmiş olan devletten talep etti. Bu da şimdi böyle formüle edildiğinde çirkin kaçacağı için biz cumhuriyetçiyiz, siz değilsiniz diye alemin üzerine bir suçlama yağdırdılar yani. Türkiye'nin, Cumhuriyet'in hikayesi benim açımdan en özet haliyle budur. Ve o ahalide birikmiş olan, ya bir dakika kardeşim, biz Cumhuriyet'i seviyoruz da hani Cumhuriyet senin mülküne geçirildi yani, hepimizin mülkü olsun duygusu zamanla derinleşti ve işte bugünkü hale geldi. Yani öyle şimdi çok gevezelik edilip duruluyor, öyle liyakat miyakat hiç olmadı yani topraklarda 100 yıldır. Ve biz son tahlilde bakacak olursak bu 100 yıl içinde dünyaya şöyle göğsümüzü gere gere sunabildiğimiz işte 100. yılda voleybolcu kızlarımız var. Böyle işte bilmem kaç yıl sonra bir tane edebiyat Nobel'i alındı. Bir tane işte Amerika'da yaşamış birisi kimya Nobel'i aldı falan. Bunun dışında ya işte şimdi dolanıp duruyor 100 yılın büyük değerleri işte Yıldız Kenter'den bilmem Türkan Şoray'a işte falan. Yani bunların hiçbirisi uluslararası bir şey değil. Yani. Bizim kendi kendimize avuttuğumuz, kendi kendimize yani mutfak kültürümüzden efendim işte Rumları sepetlediğin zaman olağanüstü yoksullaşmış olan mutfak kültürümüzden eğlence anlayışımıza, şehirlerimize, neyimize bakacak olursan ol, bizim açımızdan olması gerekene kıyasla çok geride olduğumuzu söyleyebilirim ben kendi hesabım. Uluslararası düzeydeki ağırlığımız da buna dair. Şimdi denebilir ki ya kardeşim öyle diyorsun da işte Bulgaristan'a bak, efendim işte Gürcistan'a bak, Suriye'ye bak. Yani bunlarla mukayese etmek Türkiye'ye de o mukayese edilenlere de büyük haksızlık olur. Yani sonuçta sen bir imparatorluğun kurumlarının, birikimlerinin üzerine oturmuş bir şeysin. Yani Bulgaristan öyle değil ki, Bulgaristan bir imparatorluğun işte bir vilayeti. Kendi kendisini yönetme tecrübesine hiç sahip olmadan yola çıkmış yani. Senin öyle değil durumun. Dolayısıyla Türkiye'nin hem uluslararası ağırlığı, başlangıç itibariyle Türkiye'nin uluslararası ağırlığının bugünküyle kıyaslanmayacak kadar yüksek olduğunu, bunu da büyük ölçüde Mustafa Kemal'in siyasi bence dehasına borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ama oradan sonra yani İnönü'yle birlikte bu konuda Türkiye kendi potansiyelini realize etmekten çok uzak bir ülke ola geldi.
Bu 100 yıl içerisinde mesela işte mimar açığı vardı, o kültür yoktu. Buraya dolduran insanlar her meslekte kendi kültürlerini ikinci, üçüncü kuşakta var edemediler mi? Çıkmadı mı ortaya?
Edemediler çünkü etmelerini gerektirecek bir rekabet şartları yoktu yani. Onlar hiçbir şeyi layıkıyla yapmadıkları halde devlet tarafından kayırılmayı sürdürdükleri için. Yani bu biz cumhuriyetçiyiz, bizim dışımızdakiler cumhuriyet düşmanı hikayesi sayesinde oyunu, olayı uluslararası rakipleriyle veya yerli rakipleriyle rekabet etmekten çıkarıp kendi imtiyazlarını korumaya indirgedikleri için bu tabidir yani. Sen beni gazete patronu yapmışsın, sen yapmışsın yani beni. Ben de doğru düz gazete nasıl yapılır bilmiyorum ama yani yapıyorum, satıyorum işte oradan bir imtiyaz sahibiyim filan. Bunu korumak için devlete gelip kardeşim beni kolla koru falan derim yani. Bu tabii bir şey. Bende değil suç. Devletin beni korumasında bu kabahat var. Bunu demeye çalışıyorum. Devletin lan git orada bak ben sana bu imtiyazı sağladım. Git orada doğru dürüst şuradan buradan çıkan rakiplerine rekabet et. Doğru dürüst hakkaniyetli bir şekilde rekabet et. Yani şimdi bu daha anlaşılır olsun. Sen Türkiye Futbol Federasyonu olarak işte sittin senedir Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı kayırmışsın. Sittin senedir kayırmışsın yani. Şimdi her başları sıkıştığında bunlar yine federasyona, devlete gidiyorlar. Bunların gitmesi çok anlaşılmaz değil. Federasyon dese ki git lan işte ben seni bu kadar buraya kadar sırtımda taşıdım. Git şimdi Sivas Spor'la, Bursa Spor'la adam gibi rekabet et, kazan. Kazanamazsan o senin problemin dese, bir yerde bunu dese, o zaman ister istemez bu kulüpler bu kadar borçlanmadan, bu kadar hovardalık yapmadan, bu kadar salak saçma işler yapmadan önce Bursa Spor'un hakkından gelmek zorunda kalacaklar. Orada edindikleri tecrübeyle de Ajax'ın hakkından gelecekler. Şimdi bütün bunlar olmadı Türkiye'de. Kayırılmış olanlar biz cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetçi olduğumuz için seçildik. Halbuki öyle değil yani. Tamamen tesadüfi bir seçim oldu. Biz cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyetçi olduğumuz için seçildik. Demek ki bizimle mücadele edenler cumhuriyetçi değil.
Fakat bu 80'lerden sonra Özal iktidarıyla birlikte biraz değişmeye başladı. 90'larda daha da belirgin hal aldı galiba. İktidar değişti yani siyasi elit değişti. Bu sefer yerli milli ve biz inançlıyız, siz değilsiniz iş noktasına geldi. 2000'lerden sonra tamamen bu şekle büründü.
Benim derdim işte o bizim 90'lardaki türbülansa sebep olan ve 2000'den sonra da bu meczup iktidara bizi mahkum eden birikim, sosyal birikim, işte bu anlayışın sittin sene sürmesi sırasında birikti. Yani toplumda bir cumhuriyet düşmanlığı yoktu, hala yok. Ama cumhuriyet bizi kayıran şeydir diyenlere karşı bir düşmanlık vardı ve bugün sürüyor olan şey de bu. İddia ediyorum ki eğer o kesimler, yani simaviler, işte sonrasında Aydın Doğanlar, öteki tarafta işte Mimar Sinan Üniversitesi'nin profesörleri, veri tarafta sosyalistleri memleketin. Yani sonuçta şöyle geri dönüp bakıyorsun, onca sosyalizm kavgası verildi bu memlekette. Dünya sosyalizminin tarihine not düşülebilecek lafı olan bir tane insanın yok ya. Bir tane yok. Ya Paraguay'ın var. Efendime söyleyeyim, Nikaragua'nın var yani. Ama senin sosyalistin bile yani işte...
İşte Deniz Gezmişler var idam edildikleri için.
Ya idam edildikleri için bir tane lafı var mı yani? Şöyle dişe dokunur, literatüre geçmiş. Çok zengin bir literatür değil mi o yani?
Evet.
Devrimci, sosyalist, mücadele literatürü. Çok zengin bir literatür. Şimdi bu literatüre geçmiş, kayda değer lafı olan, belki hani Kaypakkaya dışında bir tane adamın yok ya. Yani. Dolayısıyla şimdi neresinden tutsan tablo böyle. Orada kayırılmış birileri var. Bu kayırılmış olmalarını sürdürmek için yarattıkları bir masal var. Biz cumhuriyetçiyiz. Cumhuriyet bizim malımız. Biz cumhuriyetçiyiz. Ve bizim dışımızda kalan herkes cumhuriyet düşmanı. Hikayesi sayesinde kendi imtiyazlarını korumak dışında hiçbir iş yapmadılar ve devlette ordusuyla, bürokrasisiyle, asker sivil bürokrasisiyle bu hikayeyi tepe tepe kullandı. Dolayısıyla biz kısır, kabız bir cumhuriyete sahip olduk yani. Ha ama dediğin gibi 80'lerde dünyada rüzgar değişti. O rüzgar değişimiyle birlikte Türkiye'de, Türkiye gemisi de, Türkiye yelkenlisinin de istikameti değişti. Sonra işte 2000'lerde rüzgar değişti. Türkiye sonuçta bu yığınların kalkışması da Türkiye'ye çok has bir şey değil. Türkiye bu anlamda dünyadan önce davrandı. Ama bizim yaşadığımız travmayı yaşamamış olsa bile dünyanın başka ülkelerinde de benzer şeyler, benzer toplumsal hareketler oluyor artık yani. Bu perspektifte bakmak lazım diye düşünüyorum. Ama öteki tarafından bakacak olursak, buradan bakarken şunu da işaret etmek gerekiyor. Biz kendi topraklarımızda çok uzun süredir yaşamış ve kendilerince belli bir rolü üstlenmiş olan kesimleri sürdük. Peyderpey yani sadece bir badeliyle sürmedik ki, sonrasında 6-7 Eylül'ler, sonrasında işte Kıbrıs Türktürler vesairelerle filan falan ve işte ciddi bir Yahudi nüfus erozyonunu zaten sürekli olarak yaşadık falan.
Ama bunun ötesinde darbelerle birlikte hem 71 hem 80 darbesinden sonra da belli bir kesim Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. İyi kötü daha okumuş yazmış kesim.
Bunlara şunu ekleyebilirdik işte yani, ekleyebiliriz. Yani sonuçta büyük bir savaş üzerine kurulmuş bir şey bu. Ama o yani bir neslini kaybetmiş. Cumhuriyetten söz ediyoruz. Ama orada şunu da işaret etmek gerekiyor. Sonuçta her şeye rağmen Anadolu toprakları çok ciddi nüfus kaybı, demografik kayba uğradığı kesin. Ama savaşta en az çiğnenmiş, en az zarar görmüş yerler. Yani Batı Ege hariç Anadolu'nun başka yerlerinde çok ciddi bir yıkım olmadı. Yani mesela Fransa topraklarındaki, Almanya topraklarındaki kadar çok yıkım olmadı. Oralarda da aslında çok içeri girmemişti, sınır boylarında kalmıştı ama yine de çok kıymetli yerleri savaş boyunca çiğnendi yani. Asıl mühimi bu tezin, karşı tez olarak söylenebilir olan, sonuçta hemen akabinde bir İkinci Dünya Savaşı geldi ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan İnönü'nün bence dahice, müthiş, basiretli tutumu sayesinde biz bu savaşta başımızı gözümüzü yarmadan, yani iktisadi olarak elbette etkilenerek ama onun dışında ne insan kaybı ne de topraklarımızda bir hasar olmadan çıktık. Ama yani yerle bir olmuş devletler, toprakları yerle bir olmuş devletler buradan kendileri toparlayarak çıkabildiler ve biz bu avantajı kullanamadık söz temsiliyle. Dolayısıyla ana hatları itibariyle özetleyecek olursam böyle çok başarısız bir yüzyıl işte filan haksızlık olur. Müslüman bir Türkiye, Müslüman Türk bir Türkiye yapılmış oldu yani. Bunu başarı olarak görenler bununla sonsuza kadar övünebilirler yani. Çok büyük bir performansla gerçekleştirildi yani. Bunun dışında da yani işte dünyayla iyi kötü senkron bir ülkede yaşadık. Hala öyle yaşıyoruz. Ama kendi problemlerimizi aşmak konusunda herhangi bir birikime sahip olmadığımız şu son 20 yılda iyiden iyiye göründü. Yani her şey, başta şehirlerimiz, sonra kurumlarımız, her şey tarumar oldu ve biz buna reaksiyon gösterebilecek kıvama gelememişiz. Birçok açıdan yani işte sağlığımız, eğitimimiz vesairemiz filan çok ciddi mesafe kat etmiş olsa da toplum olmak konusunda, ortak değerlere sahip çıkmak konusunda herhangi bir performans sergileyememişiz. Yani orada bir takım kerameti kendinden menkul kayırılmış elitlere baş kaldırmak konusunda bir başarı sergileyen yığınlar burada yeni bir kurucu fikir, bir alternatif bir düzen inşası anlamında olağanüstü rezil işler çıkartmış durumdalar. Hiçbir şey biriktirmemiş oldukları, hiçbir şeye sahip olmadıkları, sadece öfkeye ve nefrete sahip oldukları görünüyor. Dolayısıyla bu anlamda bakacak olursak bunu da Cumhuriyet'in bakiyesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani.
İstersen burada bitirelim. Etkinlikleri ve kutlamayı 100. yılı daha sonra önümüzdeki haftaya bakışta ele alacağız.
100 yaşındaki Cumhuriyetimiz hakkında senin de söyleyeceğin şeyler vardır ya.
Seviyoruz Cumhuriyeti. Sonuçta bir sistemin devam ediyor olması, yani bir seçim modelinin yapılıyor olmuş olması, işte bir işçi çocuğunun Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilebilmiş olması ve toplumun bunu benimsemiş olması bence değerli bir şey. Ama dediğin gibi toplumun kendi içerisinden yeni organizasyonlar ve yeni fikirler çıkarabilmesi gerekiyordu. Orada galiba biraz yetersiz kaldım.
Ha, benim derdim şurada. Sonuçta sen sittin sene, dışlanmışsın. Potansiyel tehdit olarak görülmüşsün. Tepene asker postallarıyla basılmış ve orada dar bir elitin, imtiyazlı bir elitin imtiyazlarının karşılığını vermediğini hissederek ben olsam ben de yapardım bu kadarını diye gelmişsin onlarca yıl boyunca. Böyle hani yazmışsın, çizmişsin de bu arada iyi kötü bir şeyler filan. Sonra ip senin eline geçince oyun kurucu olmak konusunda olağanüstü, yani tarihte benzeri görülmemiş bir başarısızlık sergiliyorsun ve bu başarısızlığı bu sefer rövanşist bir anlayışla ötekileri suçlayarak, işte zaten onlar demin senin dediğin gibi İngiliz ajanıydılar, yok işte zaten uluslararası düzen bize karşı filan gibi geyiklerle ben yapmadım o yaptı veya işte ah ben ne kadar vasıflıyım, basiretliyim ama bütün dünya bana karşı filan geyikleriyle göğüslüyorsun. Bu çok acıklı bir hal yani. Normal şartlarda bir toplumun bu kadar şeyden sonra, yaşanmışlıktan sonra bir olgunlaşma sergilemiş olması gerekiyordu. İşte bu anlamda diyorum ki eğer Rumlarımızı, Ermenilerimizi, Yahudilerimizi bu kadar fütursuzca harcamamış olsaydık bu olgunlaşma daha hızlı olabilirdi ve şimdi olduğumuzdan daha olgun bir toplum olabilirdik. Çok çocukça, yani baktığın zaman her şey çok çocukça, çok ergen yani.
Ben doğrusu muhafazakar kesimin biraz daha entelektüel, biraz daha fikir üreten bir seviyede olacağını bekliyor idim. Olmadı. Daha kurucu bir hüviyete sahip olacağını düşünüyor idim. Olmadı. Kurumları yıkmada, dağıtmada başarılı oldu ama yerine yenisini inşa edemedi. Yeni medyayı inşa edemedi mesela, başka yeni kurumları inşa edemedi. Yeni kültürü, işte kendi anlayışını, hayat biçimini çok fazla diye ötekini de işin içerisine kapsayacak şekilde var edemedi. Yani burada büyük oranda hayal kırıklığına uğrattı benim gibi insanlara.
Evet, yani ben bu söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. En başındaki tabire katılıyorum. Yani muhafazakar kesim diye adlandırmıyorum. Yani sonuçta o kesim...
Kolay anlaşılsın diye öyle diyorum.
Evet, o kesim Teknik olarak dediğim gibi muhafazakar veya gelenekçi veya işte cumhuriyet karşıtı falan, yani modernleşme karşıtı falan değildi yani. Ama sonuçta kendilerini bu toplumun modernleşmesinin ajanları, aracıları olarak lanse edenlerin karşısında bayrak olarak bunu tercih ettiler. Zamanında işte Stalin'in yaptığı gibi bir hikaye lazımdı ve gelenek vesaire, yoksa tutumları, tavırları itibariyle hiç gelenekçi değiller yani bu kesimler. Evet. Sadece teknoloji adaptasyonları açısından söylemiyorum. Yani her anlamda herkesten çok yeni olanı denemeye vesaire falan şehvetle düşkünler. Bu anlamda muhafazakar tabiri bizim olayı doğru adlandırmamıza mani oluyor. O yüzden itiraz ediyorum. Yoksa yani hani tek başına çok mana taşımayabilirdi. Sıkıntı şu. Burada bir toplumsal hesaplaşma var ve bu toplumsal hesaplaşmada tarafların tamamı, yani toplum, bunların tamamı, yani kendisine orada cumhuriyetin mülkünü kendisine geçirmiş olanlar da ve işte bundan, buna karşılık bir isyan başlatmış olanlar da, toplamı bir toplum yani. Şimdi bu toplumun 100 yıl sonra belli bir olgunluğa gelmiş olmasını bekliyor idim. Beklerdim yani, uzaktan bakıyor olsaydım bu toplum şimdi İsrail meselesinden tut efendim işte hapishanelerinin bu kadar dolu olmasına, işte 40 yıldır bir Kürt meselesini, yani daha eski elbette ama 40 yıldır çok can yakan Kürt meselesini çözmek konusunda sağlıklı çalışabilir bir şey üretemiyor olmasına, bunu düşünmeyi bile iptal etmiş olmasına vesaire falan baktığında ve işte şehirlerimize, kurumlarımıza baktığımda ortada neşe kalmadı.
Evet.
Yani bu halimize baktığımda yani böyle çok olgunlaşmamış, emeklemekten yürümeye geçememiş bir hal görüyorum ve bu cumhuriyetin bakiyesi. Yani bütün olumlu yanlarının yanı sıra elimizde kalan şey budur. Evet. Bu da
her olayı ötekini dövmek için bir araç haline dönüştürüyoruz, kavga etmek için. Kendimize bir silah gibi, sopa gibi kullanıyoruz. Bu iyi bir şey değil. Ötekiyle bir arada çalışma, yaşama ve beraber bir iş yapma kültürü, evet, yerleşmedi. Bu en büyük kaybımız herhalde, en büyük eksiğimiz.
Yani bunu da cumhuriyetin bakiyesi olarak görmemiz gerekiyor. Yani bunu bize kimse dışarıdan dayatmadı. Bunu biz yaptık ve iyi bir şey yapmadığımız. Bunları senin kanlı güçle konuşabilir bir toplum olmamız lazımdı. Bunu demeye çalışıyorum yani.
Evet. Peki, o zaman burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar.
Cumhuriyetin 100. yılı yine de kutlu olsun yani.
Tabii. Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyeti her şeye rağmen yine de sahip çıkıyoruz. Eksiklerini tartışmayı her zaman için önemsiyoruz. Haftaya Cumhuriyet etkinlikleri üzerine haftaya bakışı yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz.